Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları hep güzel ahlakıyla, örnek hayatıyla, örnek davranışlarıyla İslam'a davet etmiştir. Ve Efendimizin en çok muvaffak olduğu davet şekli de metodu da bu olmuştur. Efendimiz hiçbir zaman yapmadığı bir şeyi insanlara yapınız buyurmamıştır. Kendisinin kaçınmadığı bir şeyi de siz bundan kaçının buyurmamıştır. Kulluğun gerekleri neyse onu en güzel şekilde Efendimiz Aleyhisselam yapmıştır ve bu şekilde bir tebliğin temsil yoluyla, örneklik yoluyla tebliğin de en etkili, en tesirli bir tebliğ olduğunu Efendimiz bizzat kendi uygulamasıyla göstermiştir. Bakıyoruz, altın silsilenin ilk halkalarından Cafer-i Sadık radıyallahu rahmetullahi aleyh de Efendimizin bu örnekliğini ve bunun gerekliliğini beyan etmek üzere şöyle diyor: Kûnû lenâ duâten bi gayri elsinetikum liyurav minkumul verâû vel iştihâd vel ictihâdû vel salâhû vel hayrû fe inne zâlike dâiyetun. Dilinizden daha çok örnek yaşayışınızla İslam davetçileri olunuz. Yani siz daha çok böyle çok konuşan, işin konuşmasına ağırlık veren kimseler olmayınız. Dilinizden daha çok örnek yaşayışınızla İslam davetçileri olunuz. Sizin hal ve davranışlarınızdan tabii olarak bir vera, günahlardan sakınma, daha fazla sakınma, gayret, salah, ıslah ve iyilik kendini göstersin. İşte gönülleri İslam'a cezbedecek asıl davetçiler de bu hasletlerdir. Bizden ortaya çıkan, görünen o takva halimiz, o vera dediğimiz takvada daha zirve noktalar. Yani harama düşerim korkusuyla bir kısım mübahları bile terk etmek, mübahları bile ölçülü kullanmak, ıslah, kendi halimizi ıslah, başkalarının ıslaha çalışmak ve iyilik, her tarafımızdan bir iyiliğin zuhur etmesi, dilimizden, elimizden, gözümüzden ve hal ve hareketlerimizden başkalarına onları ferahlatacak, onları sevindirecek, onların yaralarına merhem olacak iyiliklerin zuhur etmesi, işte esas gönülleri İslam'a cezp edecek, çağıracak olan davetçiler bu hasletlerdir. Güzel hasletler. Güzel hasletler. İnsana bakarsın, insan görünürde çok güzel yüzlüdür. Boyu, posu, her şeyi falan güzeldir ama ruhunda dikenler vardır. Ruhunda zehirler vardır. Biraz durursun yanında ve bakarsın ki herkesi böyle İğneliyor, iğne batırıyor, diken oluyor, zehir akıtıyor. Dilinden ayrı bir zehir çıkıyor, elinden ayrı bir zehir çıkıyor gözünden ve ondan insan ne yapıyor? Uzaklaşıyorlar. Bazı insanlara bakarsın, böyle mütevazi görüntüsü ama insandır. Ama yaklaştıkça bakarsın, dilinden ayrı bir feyiz, bereket, nur, gözünden böyle, kalbinden böyle, duası böyle ve o ahlak güzellikleri, ruhunun güzellikleri ortaya çıktığını, yansıdığını ve her birinin ayrı bir tat ve lezzet verdiği insan bunu hissedebilir. Dolayısıyla Cafer-i Sadık Efendimizin bu sözü, bu güzel sözü aslında Efendimizin örnek hayatıyla yaptığı tebliği de ne yapıyor bize? Hülasa etmiş oluyor. Yani dilinizden daha çok örnek yaşayışınızla İslam davetçisi olma, temsili bir davette bulunma ve bizden sadece böyle her şeyi güzel ifade etme, konuşma, tunturaklı cümleler, ifadeler, makaleler, kitaplar, tabii olabilir onun da faydası var ama onun ötesinde o yazılanların, çizilenlerin bir müşahhas halde gözükmesi, ortaya çıkması o çok daha fazla etkili olmuş oluyor. İşte böyle olduğu için de sevgili Peygamberimiz, insanlar İslam'ı bizzat örnek yaşayışlarıyla sahabenin örnek hayatından görsünler diye Medine'ye değişik sebeplerle gelen bazı heyet mensuplarının ashabın evlerine dağıtarak ne yapıyordu Efendimiz Aleyhisselam? Misafir edilmelerini tavsiye ediyordu, emrediyordu. Buyuruyordu ki siz ey Ebu Bekir, şunlar sizin evinizde kalsın, siz onlara ikramda bulunun, onları konuk edin, misafir edin. Bir diğer sahabeye ey Abdurrahman bin Avf, sen şunu yap, ey diğer efendim sahabe şunu yap, o gelenleri sahabelerin evlerine dağıtıyordu üçer beşer kişi ve esas bundan maksat da o gelen insanlar bir sahabe evini görsün, bir sahabe şahsiyetini görsün, o evdeki maneviyatı, ibadeti görsün, evdeki karşılıklı çil çocuk onların birbirine olan hüsnü muamelesini, saygıyı, sevgiyi görsün, sofralardaki oturuşları, besmele çekişleri, tertibi, düzeni görsün, namazları görsün, nasıl namazlar kılındığını görsün ve orada örnek bir İslam ailesi yaşantısı nasıl olur görsünler de bunu görerek öğrensinler. Onun için Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyordu? Gelen heyetleri duruma göre sahabenin evlerine onları tevzi ediyordu. Nitekim Taif heyeti Medine'ye geldiğinde Müslümanların Kur'an okuyuşları, namaz kılışları, huşu ve huzur içinde ibadetleri kalplerini rikate getirsin diye Efendimiz de onları mescitte misafir etmiş. Zaten Mescid-i Nebevi aynı zamanda bir misafirhane gibiydi. Bir misafirlerin kaldığı bir yurt gibiydi diyelim. Bir otel gibiydi bir yönüyle. Öyleydi çünkü zaman zaman kalabalık heyetler gelebiliyordu. Bunların sayıları ta 600'e kadar bali olabiliyordu. 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi böyle. Özellikle Medine döneminin sonlarında bu şekilde çok heyetlerin geldiğini görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam onları hep kabul buyururdu. Onları misafir ederdi. Onların hepsine yedir içirirdi. Gücü yettiği kadar onların hepsine bir hediye takdim etmeye çalışırdı. En azından gönlündeki muhabbetini hediye ederdi Efendimiz. Çünkü onları gelen herkesi, kendine gelen herkesi Efendimiz bağrına basardı. Gönlünde misafir ederdi. Hepsini izzet-i ikramla karşılardı, severdi. Zaten böyle olunca da gelen herkes bundan son derece mutluluk duyardı, mutlu olurlardı. Velev ki az yeselerdi, az isterlerdi. Ama Efendimiz Aleyhisselam yine onların ikram edilmesine, onlara yedirilmesi, içirilmesine de ayrıyeten itina gösterirdi. Şimdi bütün bunlarda özellikle mescitte kalıp da o Taif heyetinin Müslümanların Kur'an okuyuşları, namaz kılışları, huşu ve huzur içinde ibadetleri onlar efendim görsünler, oradaki o feyzi bereketi görsünler de kalpleri dikkate gelsin ve buradaki gördükleri şekilde bunu hissetsinler, gittikleri yerlerde anlasınlar diye böyle yapardı. Yani Peygamber Efendimizin hem zat-ı elleri kendileri, hem mescitleri, hem evleri, hem sahabenin evleri otomatikmen İslam'ın örnek yaşanılır bir din olarak ameliyle, muamelesi ibadetiyle bir müşahhas yaşanılır şekliyle orada tecelli ediyordu, zuhur ediyordu, yaşanıyordu. Gelenler de sadece bir sohbet dinlemiyorlar, bir konuşma dinlemiyorlar. Oradaki ortamı da görüyorlar ve ona göre kendileri onu örnek alıyorlardı. Bu tabii çok önemli bir şey, kıymetli, değerli dinleyenlerimiz. Burada mesela bu Erkam Radyomuzun bulunmuş olduğu bu güzel mekan Küçükçamlıca'da dinleyen kardeşlerimizden buraya gelenler, burasını görenler olduğu gibi gelemeyenler de olabilir. Burası güzel bir mekan. Adeta Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'deki, Mescid-i Nebevi'deki ve oradaki efendim sahabenin bulunmuş olduğu muhitteki ortamı gücümüz yettiği kadar, buradaki bulunan insanlarımızın, hocalarımızın gücü yettiği kadar onun bir nüvesi gibi, bir şubesi gibi, bir yansıması gibi düşünebiliriz. Ve buraya da çok yerden insanlar geliyorlar. Dünyanın pek çok yerinden heyetleri geliyor. Talebeler olabilir, onların velileri olabilir, Osman Efendi hocamızla görüşmek için gelen heyetler olabilir. Onlar da burada bu güzelliği ne yapıyorlar? Görüyorlar. İlam Camisi'nde namaz kılıyorlar. Oradaki İmam Efendi'nin okuyuşları, cemaatin saf oluşları, oradaki huşu, huzur, o hali, Osman Efendi hocamızın namaza olan itinaları, rükûsu, secdesi, onu görüyorlar. Oradaki kardeşliği görüyorlar. Oradaki misafirhanedeki insanların nasıl ağırlandıklarını, yemekhanelerine ikram edildiğini, böyle gelen talebelere nasıl burada ihtimam gösterildiğini görüyorlar. Hem buradaki nimetlerden istifade ediyorlar ama aynı zamanda kendileri de acaba biz burasını kendi bulunduğumuz ülkelerde, bölgelerde nasıl model alabiliriz, örnek alabiliriz, benzin yapabiliriz, bir de buna baktıklarını görüyoruz. Bunun çok canlı bir misalini yaşadık yakın zamanda. Bir grup hocamızla, arkadaşımızla beraber Kazakistan'a seyahat ettik. Orada Almatı'da Almatı müftüsünü ziyaret ettik. Yerken Hacı'yı, Hafız, Kurra, Hafız, oranın müftüsü, aklı başında güzel bir insan. Umman, Lübnan mezunu, üniversite orada okumuş. Bize bir şey söyledi, çok hoşumuza gitti. Dedi ki, hocalarım dedi, ben de nasip oldu, İlam'da bir ay kaldım. Bir ay kaldım dedi, orada bulundum, beni misafir ettiniz, camide namaz kıldım, Osman hocamızla görüştüm. Ama dedi, ben dedi orada dururken diye, bir ay kalırken sadece sohbete katılmadım, sadece kitap okumadım. Buradaki külliyenin nasıl bir külliye olduğunu görmeye çalıştım. İşte otoparkıyla, sonra efendim camisiyle, yemekhanesiyle, yurduyla, misafirhanesiyle, o külliyenin hepsi. Ve kıymetli dinleyenlerim, biz aşağı yukarı belki yıllardır buradayız. İlam Küçükçamlıca buralardayız. Bizden çok daha fazla buranın yerleşim planını bize anlattı. Yani otoparkın kaç kat olduğunu, binaların nerede olduğunu, konferansların nasıl olduğunu, sınıfların nasıl olduğunu, caminin nasıl olduğunu, yurdun nasıl olduğunu, yemekhanenin, çalışanlar, gelen talebeleri hangi programların yapıldığını, kaç program yapıldığını, İlam Akademi, diğer işte yurt dışına giren misafir öğrenciler, okunan Kur'an-ı Kerim dersleri bize bir anlatmaya başladı. Böyle ağzımız açık dinledik. Hatta bize sordu, orası kaç dönümlük bir arazidir diye sordu. Dedi ki 10 dönüm var. 10 dönüm olur mu dedi. Orası dedi işte ancak şu kadar şu kadar, bak dönümünde daha iyi biliyor. Yani yıllardır, 30 yıldır burada yaşayan bizlere göre o hocamız, Yerken Hacı Hafız müftümüz, baktık çok daha iyi biliyor. Dedi ki niye bu bilgileri bize veriyorsun? Niye, nedir senin derdin? Dedi ki hocam ben orada bir ay kaldım dedi. Ve dedi benim kafama Almatı'da böyle bir merkezi ben nasıl kurarım diye o zaman dedi kafama koydum dedi. Ve benim ilgimi çeken şu, yani bu kadar dar bir alanda bu kadar büyük bir hizmet nasıl yürütülüyor? Binlerce insan geliyor, ikram ediliyor, gelenler, gidenler. Bu nasıl sağlanıyor, nasıl başarılıyor? Bunu dedi, çok dikkatimi çekmişti, çözememiştim. Çünkü çok geniş alanlar var, geniş binalar var, büyük binalar var. İnsanlar orada bir türlü hizmet üretemiyorlar. Ama orada çok aktif bir hizmet üretiliyor. Mekan çok iyi kullanılıyor. İmkanlar, dar imkanlara büyük işler yapılmaya çalışılıyor. Onun için bunu dedi, ben kafamda büyüttüm dedi. Ve şu an dedi, bir dedi zenginimiz var dedi. Ve onlar da yakın zamanda Türkiye'ye gelecek de tekrar bir görüşme yapacaklar. Buradaki ilgili kurumlarla ve makamlarla. O dedi, ben onu ikna ettim dedi. Ve ilham merkezi bir, ilham gibi bir merkezi külliyeyi burada arsada aldık dedi. Bunu yapmayı şu an hayata geçirmeye de karar verdik ve başladık diye söyledi. Şimdi ben bunu niye anlattım? İşte Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı şeyi örnek almak. Burada Resul Efendimiz Aleyhisselam gerçekten her şeyiyle gelen insanlara örneklik teşkil ediyordu. Örnek oluyordu Efendimiz Aleyhisselam. Yani mescidiyle, namazıyla, Kur'an-ı Kerim okuyuşuyla, huşusuyla, oradaki cemaatin durumu, safların tanzimi, bununla Efendimiz Aleyhisselam kendi orada namaz kıldırması, cemaat olan muamelesi, sahabe-i kiramın durumu, evleri, orada misafirleri ağırlamaları ve işte ibadetleri, ahlakları, sabırları, cömertlikleri, tebessümleri orada ne yapıyordu? Bu örnek tabloyla, müşahhas tablolarla gelen insanları Efendimiz aydınlatıyordu. Onlara İslam'ın güzelliklerini gösteriyordu. Görerek bunları anlamalarını sağlıyordu. Ama bu sadece Efendimizin bu şeyle kalmayacak. Ondan sonra İslam'ın insanlara öğretilmesinde bu Efendimizin yaptığı bu örnekliği biz ne yapmamız lazım? Kendi çalışmalarımızda da aynı örnekliği sergilememiz lazım ki insanlar bizden İslam güzelliğini öğrensinler. Bu bağlamda bendeniz o Kazakistan'daki o müftümüzün bu tecrübesini ve hatırasını sizlerle paylaşmış oldum. Resul-i Ekrem Efendimiz yanına gelip İslam'ı öğrenen kimseleri kendi bölgelerine göndererek halkın içinde örnek yaşayışları ile tebliğde bulunmalarını da isterdi. Malik bin Hüveyris şöyle anlatıyor. Yaşça diyor akran 5-10 kişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip 20 gün kaldık. Aşağı yukarı yaşlar birbirine yakın. 5-10 kişi bir grup, 10 kişilik bir grup diyelim, bir heyet. Geliyorlar peygamberimizin yanında 20 gün kalıyorlar. Peygamber Efendimiz pek merhametli ve şefkatliydi. Bakınız o gelen heyetin Efendimiz'den ilk etkilendikleri yönü Efendimiz'in merhameti, şefkati, onlara olan mülayemeti, lütfu, keremi, rikkati onları çok hoşlarına gitmiş. Ayrıyeten Efendimiz onların hallerini takip ediyor. Orada kalıyorlar, namaz kılıyorlar, istirahat ediyorlar, sohbetlere katılıyorlar ilahire ama bir taraftan uzaktan gelmişler. Yanlarında aileleri yok, çocukları yok. Yani bir de aile çocuklarını kendi memleketlerine bırakarak gelmişler. Efendimiz onları o yönden de takip ediyor. İşte daraldılar mı, zorlandılar mı, ne kadar sabırları kaldı falan, huzurları iyi mi diye. Sonra diyor, Efendimiz diyor bizi diyor böyle takip edip ailelerimizi özlediğimizi anlayınca diyor geride kimleri bıraktığımızı sordular. Biz de onlara söyledik işte evliyiz, çocuklarımız var, hanımlarımız var diye. Bunun üzerine Efendimiz onlara şu talimatı veriyor. Buyuruyor ki ehlinizin yanına dönünüz. Onların arasında aralarında bulununuz. Onlara gerekli bilgileri öğretiniz. Söylenecek şeyleri de söyleyiniz. Artık yeter. Bu kadar kaldığınız burada yeterli. Çünkü çocuklarınızı özlediğinizi efendim anladım. 20 günde az bir zaman değil. Artık ama dönün ama boş dönmeyin. Boş dönmeyin. Burada ne gördünüz? Neleri öğrendiniz? Nasıl bir bilgi ve kültürle buradan döndünüz? Onlara da öğrendiklerinizi onlara öğretin ve gelecek gereken şeyleri söyleyecek şeyleri onlara söyleyin ve onları irşat edin. Onlara tebliğde bulunun. Bu vazifeyle onları tekrar memleketlerine Efendimiz Aleyhisselam gönderiyor. Hatta diyor sahabe Malik bin Huveyris radıyallahu anh, daha diyor birçok şey der diyor Efendimiz buyurdu ama şimdi bundan bir kısmını hala hatırlıyorum, bir kısmını hatırlamıyorum. Sonra şöyle devam etti. Benden gördüğünüz gibi, Efendimizin sözü bu. Benden gördüğünüz gibi namaz kılınız. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun, en yaşlınız da imam olsun. Çünkü Efendimiz onlara namazın vakitlerini, nasıl kılındığını, kıldırıldığını bizzat tatbikatıyla ne yapıyor? Gösteriyor ve bunu da bu şekilde de gittikleri yerlerde öğretilmesini de onlardan istiyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğde uyguladığı bu metottan hareketle ecdadımız fethettikleri ülkelerin halklarını İslamlaştırmak için ne yapmışlardır? Balkanlar olsun, başka yerler olsun, Kafkaslar olsun, o bölge halklarını, fethettikleri ülkelerin halklarını İslamlaştırmak, oradaki insanların güzel Müslüman olmalarını sağlamak için o bölgelere güzel yaşayışlarıyla örnek olacak mütedeyyin aileler göndermişlerdir. Onlardaki bu samimi ve huzurlu hayatı gören insanlar fevç fevç İslam'a girmiştir. Bugün de İslam'ın ulaşması gereken ülkeler ve bölgelerde aynı tebliğ usulünün uygulanmasına çok zaruri ihtiyaç vardır. Şimdi önce nasıl olmuş? Önce Allah rahmet eylesin, Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Ahmet Yesevi üstadımızın, babamızın şakirtleri, talebeleri Anadolu'nun kapısını açmışlardır. Onlar buraya kılıçta gelmediler. Onlar buraya böyle efendim sadece vaaz-ı nasihat içinde gelmediler. Bu erenler, bu dervişler, bu şakirtler nasıl geldi? Bunlar hepsi Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yanında sadece dini ve ibadetleri önemli insanlar değildi. Aynı zamanda meslek erbabı insanlardı bunlar. Ellerinden iş geliyordu. Kimisi terziydi, kimisi ayakkabıcıydı, kimisi berberdi, kimisi kuyumcuydu, kimisi sarraftı, kimisi şuydu, buydu. Hepsi elinin emeğiyle geçinebilecek derecede meslek sahibi insanlardı. Ama aynı zamanda bunlar güzel Müslümanlardı. Takvaları iyi, ihlasları iyi, inançları düzgün, amelleri düzgün, emin, sadık, sözüne güvenilir. Böyle hayatı İslam'a uygun tarzda dört dörtlük yaşayan, helal kazancıyla beraber yaşayan insanlardı. Sadece konuşan, söz söyleyen insanlar değillerdi. Ahmet Yesevi babamız bunları gönderdi. Nereye? Anadolu'ya gönderdi. Balkanlara gönderdi. Ne yaptılar bunlar? Bunlar geldikleri o yerlerde esnaflık yaptılar. Meslek icra ettiler. Ve bu işi yaparken de örnek oldular. Yalan söylemek yok, dolandırmak yok, işini eksik yapmak yok, sahtekarlık yok. Adam hem güzel bir esnaflık yapıyor veya bir sanatkarlık yapıyor. Aynı zamanda işini düzgün yapıyor. Verdiği sözü tutuyor. Sözünden vazgeçmiyor. Kimseyi aldatmıyor, kandırmıyor. Ve aynı Müslüman. Oraya gelen insanlar bir taraftan işini onlara yaptırırken bir taraftan da onlardaki o güzel hali görüyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor Müslümanım diyor. Ben Ahmet Yesevi'nin talebesiyim diyor. Nedir? İşte bizim bir dinimiz var. Nedir o din? İslam. İslam nedir? İslam temizliktir. Bakıyor. Temizlik diyor. Adam o temizliği ona görüyor. Abdestiyle gusül ettiriyor. İslam diyor nezakettir. Nezaketi görüyor. İslam sabırdır. Sabrı görüyor. İslam doğruluktur. Doğruluğu görüyor. İslam cömertliktir. Cömertliği görüyor. Ne yapıyor? Çünkü orada efendim o insan elinin temiz kazancıyla insan ikram ediyor. Borç veriyor, kazançtan veriyor, evini açıyor, gönlünü açıyor, ikram ediyor. Bir şey beklemiyor, tam tersi iyilik yapıyor. Şimdi böyle insanlara bakıyor, adamı ayrı güzellikte, hanımı ayrı efendim, tesettürü, örtünüzü, namazı, niyaz, zikri, güzellikte her tarafından bir feyiz akıyor. Bir nuraniyet akıyor. Ve ne yapıyor o insanlar? Hristiyan olabilir, başka din mensubu insan olabilir. Bir defa bunların bu yaşayışlarını beğeniyorlar. Diyor ki bunlar çok güzel insanlar. Ve onlar gibi olmak istiyorlar. Ondan sonra dinliyorlar ve İslam bu şekilde yayılıyor. Yani İslam'ın Anadolu'da, Balkanlar'da esas gönüllere girmesinin yolu bu şekilde Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o sanat ehli, meslek ehli ama aynı zamanda Müslüman, dürüst insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Müslüman aileler tarafından bu İslam Anadolu'ya kökleşiyor, yerleşiyor. İşte bu güzel bir modeldir, örnektir. Osmanlı da yine gitmiş olduğu yerleri tıpkı Ahmet Yesevi babamızın Anadolu'yu, Balkanları İslamlaştırmada bu erenleri göndermesi gibi Osmanlı da ne yapıyor? Alıyor aileleri, yine fethettiği yerlere, işte Balkanlar olabilir, Afrika ülkeleri olabilir, işte Avrupa'nın içlerine kadar olabilir. Orada işte Konya'dan, Karaman'dan, Erzurum'dan, Kayseri'den böyle köklü aileler bunları alıyor. Onlara güzelce gidiyor oraya. O İslam aşısını oraya yapmaları için yerleştiriyor. Onlara gidiyorlar, tarlayı sürüyorlar. Çiftçilik yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar ama hep dürüst. Aldatmak yok, kandırmak yok, üçkağıtçılık yok, cimrilik yok. Cömertlik var, tebessüm var, yardımseverlik var, beceri var ve bu şekilde oraların insanlarını, toplumları, gönülleri fethederek İslamlaştırıyorlar. Bunu işte Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın o örnek hayatını biz de şahsıyla, mescidiyle, eviyle, arkadaşlarıyla, o Medine toplumuyla onu kendimize efendim güzel model olarak alır da o çerçevede bir örnek hayat sergileyebilirsek, yani her boyutuyla sergileyebilirsek bütün dünya insanları bizim bu örnek hayatımıza meftun olacaklar, müştak olacaklar, sevecekler, beğenecekler ve bizim gibi güzel, temiz Müslüman olmayı arzu edecekler ve Müslüman olacaklardır. İşin yolu buradan geçmektedir. Cenab-ı Hak bizim İslam'ı tebliğ yolunda Efendimizin bu örnek hayatı metodunu güzel bir şekilde anlayıp onu uygulayabilmeyi ve nice insanların hidayetine vesile olabilmeyi nasip eylesin diyor. Ve siz diğerleri dinleyenlerimi tekrar saygı ve hürmetlerimle Allah'a emanet ediyorum.